Ayrım 35, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 393. Yüzbaşı yine hepsini yazdı, alaylı bir sesle sordu. Hamdi Bey, siz tüccarsınız, daha iyi bilirsiniz. Koyduğunuz, hani hibe ettiğiniz 50 bin lira, 6 aylık bir süre içinde 14 milyon liralık bir kar getirebilir mi? Bu 6 ayı devirle geçen 1,5 yıla ekleseniz bile... ''Şaka mı ediyorsunuz yüzbaşım?'' diye Hamdi Bey şöyle bir doğruldu. ''Böyle küçük bir paranın 14 milyon getirebilmesi için bu kısa zamanda hırsızlık da yetmez. Çünkü 14 milyonun bir arada bulunacağı kasa da yoktur.'' Ne var ki Heybeli Ada Hastanesi'nde yatan, daha yeni ölen Rasim Bey, 6 ay içinde sizin yardımınızla kurulan dükkanda yaptığı lastik ticaretinden 14 milyon lira kazanmış.'' Sulhi'ye küçük bir komisyon vermiş. Böylesine büyük bir işi Rasim, Sulhi döndüremeyeceklerine göre Hidayet Bey kardeşinizin maddi manevi yardımları olmuş. O da küçük bir komisyon almış. Bu komisyonlar ortada, belli de asıl bir yığın 14 milyonluk faturanın tutarı milyonlar ortalık yerde yok. Rasim Bey sahip olduğu için bu milyonlara ölünce mezara birlikte götürmüş. Hepimiz donduk kaldık. Hamdi Bey'i bayılacak sandım. Demek şu naylon fatura dedikleri bir iş. Tamam, naylondan bir iş yapılmış. Sizlerin açık sözlülüğünüze karşılık ben de açık sözlü, askerce davranıyorum. Bu konuştuklarımızın buradan, şu kapıdan çıkmayacağını umarım. Kovuşturmanın sonuna geldik ama ne olur bilmem. Birkaç pürüz daha kaldı. ''Lanet olsun!'' diye mırıldandı Hamdi Bey. Uğur babasına su koşturdu. Adama inme inecek diye korktu. Suyu içen Hamdi Bey kendisini toparlamaya çalıştı. Yüzbaşı durmadan yazıyordu, başını kaldırdı sonunda. ''İfadelerinizi yazdım. İsterseniz bir kez okuyun. İmzalamanız gerekiyor.'' Hamdi Bey şöyle bir elini salladı. ''Yalan yazacak değilsiniz ya yüzbaşım. İmzalayayım!'' diye doğrulmaya çalıştı. Uğur koştu, babasına yardım etti, masaya yaklaştılar. Hamdi Bey yüzbaşının gösterdiği yeri imzaladı. Arkasından Uğur'a, Gülser'e de, Ahter Hanım'a da imza ettirdi tutanağı yüzbaşı. Bana döndü. Gülseren Hanım'ın hastane konusunda söylediklerini, dükkanın kuruluş evrakını imzalattığınızı Rasim Bey'e kabul ediyor musunuz? Doğru, ekliyorum. Bu işi size Hidayet Bey havale etti değil mi?
Evet.
''Suçlu olacağınızı sanmıyorum Emre. Ne var ki sorgu yargıcı komutanımız sizi suçlularla yüzleştirmek, onların bazı sözlerinin yanlış ya da doğru olup olmadığını anlamak için poligona gelmenizi istedi. Birlikte gideceğiz.''
İçimden gayet de nazikçe tutuklanıyoruz düşüncesi geçti. Yüzbaşı dosyasını çantasına, kalemini cebine yerleştirdi.
''Teşekkür ederim, hoşça kalın. Buyurun Emre Bey, gidelim.'' dedi. Sordum,
''Birkaç gün kalacak mıyım?''
''Belli olmaz, bu gece de bırakılabilirsiniz. Uzun bir sürede kalabilirsiniz.''
''Öyleyse eve, babama bir telefon edebilir miyim?''
''Elbette.'' Gülseren önüme geçti.
''Ben şimdi gider durumu kendim anlatırım Emre.''
''Daha iyi olur.'' Çıktık kapıdan yüzbaşıyla. ''Bizimle birlikte sizi geçireyim.'' diye Uğur da asansöre girdi. Kapının aralığından yaşlı gözlerle Gülseren bana bakıyordu. Kordona çıktığımızda ortalık iyice kararmıştı. Lambalar yanmıştı. Kaldırımın kenarında bir cip bekliyordu. Şoförü yüzbaşıyı hemen selamladı. Yüzbaşı beni içeriye geçirdi. Kendisi şoförün yanına oturdu. Ne var ki bu sırada önemli bir olayla karşılaştık. Nereden çıkıverdiklerini anlayamadığım 3-5 kişi flaşlarını patlatarak resmimizi çekti. Uğur bunların üstüne öfkeyle yürüdü, kovaladı. Yüzbaşı söylendi. ''İllallah şu gazeteci milletinden nasıl da koku alıyorlar. Nereye gitsem beni izliyorlar.''
4. Kısım. Kışlaya geldiğimizde yüzbaşı sanki o evdeki yüzbaşı değildi, çok ciddiydi. Başıyla bir işaret yaptı, beni bir üst çavuş alıp bir avludan, sonra bir binanın koridorundan geçirdi. Küçükçe dar bir odaya soktu. Odada küçük bir masa, bir iskemle, portatif bir karyola, onun üstünde bir velense vardı. Tavanda fersiz bir ampul sallanıyordu.
Çavuş sıra gelince binbaşım seninle görüşecek. Bir ihtiyacın olursa nöbetçiye söyle dedi. Çekti kapıyı gitti. Dikildim kaldım bir süre. Odada pencere yoktu. Dışarıda gelirken görmüştüm. Koridorda bir sıra odaların önünde nöbetçiler vardı. Büyük bir koğuşun açık kapısından bir alay tutukluyu görmüştüm. Beni koğuşa atmayıp böyle özel bir odaya koymalarının nedenini anlayamadım. Ola ki kimseyle bir ilişki kurmamı istemiyorlardı. Dikildiğim yerde kendi kendime suçlu muyum diye düşündüm, sordum. Kendimi suçsuz hissetmem bana teselli verdi. Ne var ki yine de kafam zonkluyor, sinirlerim gerilmeye başlıyordu. Birden 15 mumluk lambanın aydınlattığı küçük oda gözlerimin önünde dört dönmeye başladı. Kendimi iskemleye bıraktım. Olmadı karyolaya uzandım. Dişlerimi sıkıp kendimi toparlamak için uğraştım. Bir süre sonra sırılsıklam ter içinde kaldığımı gördüm. Yerimden kalktım. Kapıyı açmak istedim, kilitliydi. Dönüyordum ki geriye kilitli bir anahtar döndü. Birer başını uzattı içeriye.
Bir zorun mu var hemşerim?
Elimi yüzüme bir yıkayayım dedim de. Gel. Koridoru boydan boya geçtik. Ayak yolunun sıraya, çeşmelerin bulunduğu yere beni soktu. Kapıya dikildi. Su döktüm elimi, yüzümü yıkadım. Dönerken koğuşa baktım. Kimseler yoktu. Süngülü er benim şaştığımı anlamış olacak ki tutukluları ekmek yemeye götürdüler dedi, gülümsedi. Ben de istemeye istemeye gülümsedim. Odaya girdiğimde küçük masanın üstünde bir tepsi duruyordu. Şaşırdım. Er ekmeğini yedikten sonra kapıyı tıklat da açayım. Tepsiyi dışarı bırak buyruğunu verdi. Bana özel oda, bana özel yemek. Anlayamıyordum. Beni düşündüklerinden mi? Yoksa iyice düşündüklerinden mi? Bu özel iyi bakımı pek hayra yormadım. Yine kapı kilitlendi üstümden. Yine ben dikildim kaldım. Eh Emre, rezillik paçalarından akıyor, aktı diye söylendim. Yıkanmam serinletmişti beni, soğukkanlı olmaya karar verdim, sıktım dişimi. Önce yemek yiyelim ki iyi düşünebilirim diye söylendim. Yemeklere bakınca askerliğim aklıma geldi. Etli patates, pilav, üzüm hoşafı, iskemleyi çekip çöktüm yemeğe, içime bir cesaret geldi. Hidayet beyefendi benim başımı bir belaya sokmuştu ya, ne olursa olsun bu suçlamanın altından yüzümün akıyla çıkacağıma ilişkin inancım vardı. Bir güzel karnımı doyurdum, tepsiyi dışarı bırakmak için kapıyı vurdum, er açtı, canım iyiden iyiye cigara istiyordu. Sanki cigara içersem gamı def edecektim. Bir cigaram var mı hemşerim, aceleyle yanıma alamadım. Er şöyle bir iki yakasına bakındı. Aralıklı nöbetçiler bizimle ilgilenmiyorlardı. Sağ elinde tüfeği, sol elini pantolonun cebine attı. Bir paket asker cigarasıyla bir kibrit kutusunu avcuma koydu. Al şunları sende kalsın. Cigarasız vakit geçmez dedi. E sen ne yapacaksın cigarasız? Yok be hemşerim, az sonra nöbetim bitiyor. Koğuşta cigaram var. Sağ ol. Bir karşılık vermeden kapıyı çekip kilitledi. Hiç olmasa cigara, kibritin parasını vermeliydim diye düşündüm. Ama delikanlı arkadaşın o tarakta bezi yoktu. Kendi kendimle öfkelene öfkelene alay ediyordum. Üstüme basan heyheyleri dağıtmak için bir cigara yaktım. Küçük masayı, bir ucundaki teneke cigara tablasını uzandığım karyolanın yanına çektim. Burası herhalde bir nöbetçi subay odasıydı. Gözlerimi duvarlarda gezdirdim bir süre. Soğukkanlı olmaya kararlıydım ama elde mi? Neydi bu başıma gelen? Sabahı nasıl edecektim? Cigara bana anımsattı. Acele yola çıkmıştık. Hiç olmazsa Gülseren bana bir yüz havlusu, Uğur bir pijama verebilirdi. Yüzümü yıkadıktan sonra sildiğim mendilim yamyaş olmuştu. Onu iskemlenin arkalığına asmıştım. Kolumdaki saatime bakıyordum. Saatler bir yana, dakikalar bile çok yavaş geçiyordu. Hep Hidayet Bey'den, onun dolabından başka şeyler düşünmek, kendimi oyalamak istiyordum. Uyuyabilir miyim diye düşündüm. Kalkıp lambayı söndürmek istedim. Lambanın düğmesinin çıkarıldığını, üstüne bir bant yapıştırıldığını, ışığı söndürmenin olanağının bulunmadığını gördüm. Kapının üstündeki camdan ışık dışarıya yansıyor, hani odada ışık olduğu dışarıdan görünüyordu. Çaresiz döndüm, uzandım yine. Bir ara hiçbir şey düşünemez oldum, başım çok ağrıyordu.
Böylece kala kalmışım. Birden kapının dışarıdan anahtarı döndü. Bir er başını içeriye uzattı.
Kalk hemşerim, komutanım seni istiyor. Sorgu sual ver,
dedi. Bu başka bir erdi. Kim bilir akşamdan beri kaç nöbet değişmişti. Akşamüstü beni bu odaya kapayan çavuş dışarıya çıktığımda bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Arkasına düştüm, süngülü er benim arkam sıra geliyordu. Bulunduğumuz binadan çıktık, karanlıkta bir hayli yürüdük, başka bir binaya girdik. Yine bir koridorda yürüdük. Üst çavuş bir kapıyı vurdu, içeriye girdi. Biraz sonra çıkıp beni içeriye soktu, kapıyı çekip kapadı. Odaya girince ışık gözümü aldı, gözüm kamaştı bir an, sonra iki yakamı görebildim. Buraya oda demek doğru değildi, bir büyük salondu. Büyük bir masanın başında orta yaşlı bir yargıç binbaşı oturuyordu. Işığın altında biraz saçları dökük, alnı, başı parıldıyordu. Gözünde siyah çerçeveli bir gözlük vardı. Masanın üstü dosyalar, defterler, kağıtlarla doluydu. Öğle sonu bizi evde sorguya çeken yüzbaşı masanın sağ yakasında biraz gerisinde oturuyordu. Masanın sol yakasında biraz ötesinde önünde bir yazı makinesiyle bir çavuş oturmaktaydı. Binbaşı okumakta olduğu dosyadan başını kaldırdı, gözlüğünü eline aldı, başıyla işaret etti masanın karşısındaki birkaç iskemleden birine. Otur. Yüzbaşı bana pek bakmıyor, elindeki dosyadan ara sıra binbaşıya bilgi veriyordu alçak sesle. Yargıç binbaşı bir an şöyle bir yüzüme baktı, tok bir sesle sordu.
Askerliğini yaptın herhalde.
Evet.
Er olarak mı?
Hayır, yedek subay olarak. Binbaşı çavuşa döndü.
Gerekeni sor da yazmaya başla.
Yine önündeki dosyaya eğildi, gözlüğünü gözüne koyup çavuş alçak sesle adımı soyadımı, ana baba adımı, doğum yerimi, işimi sorup sorup makineyle yazdı. Baktım binbaşı çok yorgun görünüyordu. Dökülmüş kır saçları ışığın altında parıldıyor, sol elinin parmaklarıyla durup durup saçlarını karıştırıyordu okurken. Bir süre sonra okumasını bitirdi, yanındaki yüzbaşıya şöyle bir döndü.
Buraya dek tamam, soruşturmayı istediğim gibi yürütmüşsün. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.
Zile basarken çavuşa sordu.
Yazdın mı gereken soruları?
Yazdım komutanım. Arkamda kapı açıldı, döndüm baktım, içeriye bir adamı soktular. Gözlerim karıncalandı, kulaklarım uğuldamaya başladı. Adam ellerini kavuşturup önünde, kapının arkasında durdu.
Sorgu yargıcı komutan, bak bakalım bu adamı tanıyacak mısın?
Sipsivri kafası birbirine yakın gözleriyle bu adamı nasıl tanımazdım?
Tanıdım binbaşım dedim. Bu adam Sulhi'dir. Benim çalıştığım şirkette çalışırdı. Sonra ölü Rasim Bey'in açılan dükkanında katibi ve vekili oldu.
Komutan yine zile bastı. Gelip Sulhi'yi alıp götürdüler. Komutan sordu.
Ayrıntılara girişmeyelim, konuyu biliyorsun. Dükkanın açılışı için Kor Yürek ailesiyle Ölü Rasim'in arasında sen gidip gelip İstanbul'a gereken işlemleri yaptırmışsın.
İfadelerde bu işi Kor Yürek ailesinin kimsesiz olarak aldığı, büyüttüğü, sonra da evlendirdiği Zehra hatırı için yaptığın yazılıyor. Bu dükkanın açılışı nedenini hiç araştırdın mı?
Sevaptır, iyiliktir dediler efendim.
İşlemleri sana kim emir verip yaptırdı?
Amcaları Hidayet Bey, elime bir takım zarfların içinde kağıtlar verdi, bunları imzalat dedi. Bir yolda noteri Heybeliada'ya Rasim Bey'in yattığı hastaneye de götürmek zorunda kaldım.
Evrakı imzalatırken hiç okumadın mı?
Pek dikkatli okumadım ama normal formaliteler, vekaletlerdi.
Bu evrakın düzenlenmesi tarihini hatırlıyor musun?
Tam hatırlayamayacağım ama 1959 yılının Aralık ayının son günleri ya da 1960 yılının Ocak ayının ilk günleri olabilir. Zaten doğrusunu söylemek isterim. Yanımda nişanlım Gülseren vardı. O da kendisiyle birlikte büyüyen ablasına bir yardım etmekten son derece sevinçli, heyecanlıydı. Evrakın tarihlerine bakmak aklıma gelmedi.
İstanbul'da bu iş için hangi tarihte bulundun?
1959 yılının son ayında.
Evrakı da o zaman imzalattın.
Evet efendim. Binbaşının gergin yüzü yumuşar gibi oldu. Bir süre yorgun gözlerini bana dikti.
2 yıl önce neredeydin?
1956 yılının ortasından 1958 yılının hemen hemen sonuna dek askerlik görevimi yapıyordu.
Nerede yaptın askerliğini?
Önce Ankara'da yedek subay okulundaydım, sonra Tokat'a atandım.
Peki hüviyet cüzdanın yanında mı?
Elimi ceketimin cebine attım, sevindim. Cüzdan yanımdaydı. Günlerdir zaten nikah işlemi için yanıma aldığım cüzdan cebimde kalmıştı. Yerimden kalkıp binbaşıya verdim, o da yüzbaşıya uzattı.
Oku, yazdır yedek subaya giriş tarihini, sonra da terhisini.
Yüzbaşı askerlik işleminin bulunduğu sayfayı açtı. Baştan sonra giriş, terhis tarihleriyle birlikte askerlik işlemini okuyup çavuşa yazdırdı. Biraz şaşkın şaşkın iki yakama bakmaya başlamışım. Yüzbaşı okuyup yazdırırken gülümsüyordu. Ne ilgisi vardı benim askerliğimin bu işle? Binbaşı da yorgun haline karşın bir canlanma gördüm, doğruldu.
Şu dosyayı görüyor musun diye masanın üstündeki çok kalın, çok büyük bir dosyayı gösterdi.
Bu dosyada Ölü Rasim'in 2 yıldır kestiği, bir de 2 yıldır Ölü Rasim'e başkalarının kestiği, tam 14 milyon lira tutarında faturaların ikinci kopyaları var. Birinciler alıcı vericilerde kalmış elbette. Alıcıları bulmanın olanağı yok. Verici satıcı firmaların, ithalatçıların da hiçbir ticaret odasında kayıtları yok. Sorup bu işi öğrenmek için Rasim denen kişi de mezarda.
Sen de 2 yıl önce askermişsin.
Çok karışık bir iş komutanım, hiçbir şey anlayamadım. Benim bu işle nasıl bir ilgim olabilir?
Olduğu söyleniyor, bakalım diye binbaşı istemeye istemeye gülümsedi.
Anladım ki benim suçsuz olduğum kanısına varmıştı. Hele askerliğimin İzmir İstanbul'dan uzakta oluşu, o tarihlerde şirkette memur bulunmayışım, Hidayet Bey'i tanımayışım beni az çok temize çıkarıyor gibiydi. Ne ki beni suçlayan birisi, bana pislik atmak isteyen birisi vardı ortada. Bu da Hidayet Beyefendi'den başkası olmazdı. Birdenbire öfkeyle öyle sanıyorum ki komutanım dedim, bu işte zavallı Ölü Rasim Bey'in de günahına giriyorlar.
Binbaşı kızmış göründü, sana sorulmadı, sorduklarıma karşılık ver. Sonra 2 yıldır Rasim, Ölü Rasim bu işin içinde görünüyor. Sadece senin imzalattığın vekalet ve evrakla ortak değiştirmiş, sulhiyi memur vekil yapmış.
Yüzbaşıya döndü, neydi şu eski ortağın adı?
Yüzbaşı eğildi.
Basri Akyıldız efendim.
Uydurma bir at, sözü ağzımdan çıktı. Hemen toparlandım.
Binbaşı kaşlarını çattı, elimde olmayarak mırıldanmışım.
Şu kağıtlara bir bakmak varmış. Bakmış olsaydın anlar mıydın?
Ben İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde okudum komutanım.
Binbaşı gülmeye başladı, alay etti.
İktisat bilimi vardır ama ticaretin bilimi olacağına aklım ermez. Herhalde siz iktisat bilimiyle birlikte ticari bilimler diye 3 kağıtçılık öğretmişler.
Efendim, defter tutmak, ticaret kuralları diyecek oldum.
İşte rezalet burada başlıyor ya diye binbaşı sözümü kesti.
Sonra masanın üstündeki paketinden bir cigara çekti, dudaklarının arasına koydu, yüzbaşı cigarasını yaktı, söylendi.
Kedilerin kanatları olsa serçelerin köküne kıran girerdi diye bir atasözü vardır. Kimi kanatlı kedilerin bulunduğunu atalarımız akıllarına getirememişler. Her ne ad ise şu sorguyu tamamlayalım. Nerede kalmıştık yüzbaşı?
Yüzbaşı dosyada parmağıyla bir yeri gösterdi. Binbaşı sordu.
Bankada ya da bankalarda param var mı?
Bu kez rahat konuştum.
Vardı, şu sıra bitti sayılır efendim.
Evet, bütün biriktirdiklerini çekmişsin. Neden?
Biraz sıkıldım. Bugünlerde evlenmeye hazırlanıyordum. Ev eşyası filan aldım.
Bir de ev almışsın.
Efendim?
Bir de ev almışsın dedim. Bu parayı nereden buldun?
Evet, bu evi babam aldı, benim üstüme yaptı. Emeklilik ikramiyesini koymuştu. Babam sağ oldukça hiçbir zaman bu ev benimdir diyemem binbaşım.
Yargıç şöyle bir benim yüzüme baktı. Yüzünün sert çizgileri yumuşar gibi oldu.
Evin aylık taksitlerini de albay mı ödüyor?
Birlikte ödüyoruz.
Binbaşı yüzbaşıya döndü.
Şu plastik fabrikasının kuruluşu, yatırımı hakkındaki dosya tamam mı?
Yüzbaşı masanın üstündeki bir dosyayı alıp uzattı.
Tamam efendim.
İyi. Bizi ilgilendiren bir nokta?
Yok binbaşım.
Başka?
Yüzbaşı yargıcın kulağına eğilip bir şeyler söyledi. O başını salladı.
Bunu da yarın yaparız diyerek zile bastı. İçeriye giren üst çavuşa, bu efendi artık tutuklu değil, bu gecelik konuğumuz. Bundan sonraki işlere yarın devam edeceğiz. Götürün bu efendiyi, odasında kalabilir.
Çavuş önde, ben arkada, ışıklı büyük odadan çıktık, döne dolaşa odamıza geldik. Çavuş kapıyı açtı, anahtarını da kapının iç yakasına koydu. Kapıyı çekerken "geçmiş olsun arkadaş" dedi. "Sağ ol" karşılığını verdi. Oh, biraz ferahlamıştım ama yine de "bunu da yarın yaparız" sözü zihnimi karıştırıyordu. Hidayet Beyefendi'yi ortalıkta görememiştik, koridordaki koğuşta da yoktu. Sulhi ile birlikte onu da ayrı bir odaya mı kapamışlardı acaba? Karyolaya uzandım, sonra çıktım odadan birdenbire, ayak yoluna gittim, yüzümü bir kez daha soğuk suyla yıkadım. Çeşmeden kana kana su içtim, mendilim biraz kurumuştu. Silindim odaya dönünce. Benim kapımın önünde artık nöbetçi yoktu. Yine karyolaya uzandığımda kafamın içinde bir 14 milyondur dönmeye başladı. "Vay namussuzlar, vay" diye söyleniyordum. Hüviyet cüzdanımı yokladım. Çavuş geri vermişti, cebimde duruyordu. Sıcak geldi, ter basıyordu yine. Çıkardım ceketimi, duvardaki bir çiviye astım, kravatı da çıkarıp attım. Bir de askerlerin kovuşturma soruşturmadaki çabukluğu, hızı beni şaşırtmıştı. 4-5 koldan İstanbul'a dek soruşturmayı 5-10 gün içinde böylesine çabuk yürütülmesine sevinmemek elde değildi. Sivillere kalsaydı bu iş yanmıştı. Yine aklıma takıldı. 14 milyonu Hidayet Beyefendi bal gibi deve etmiş diye, ama bir türlü aklım almıyordu. Almıyordu ya onun İsviçre'ye kaçma sevdası, son aylardaki tutumu, hele son günlerdeki telaşı, bize karşı öfkesi aklıma geldikçe suçlu olduğunu kabul ediyordum. Bu büyük Hidayet Kor Yürek Beyefendi'yi suçlu sandalyesine görebilmek için sabırsızlanmaya başladım. Sulhi ile yüzleştirilmiştik, belki de yarın bununla yüzleştirilecektik. Saatime baktım, 3'e geliyordu. Sabah, yarın olmuştu zaten. Uyuma olanağı bulamadım, çok tedirgindim. Asker arkadaşım verdiği paketi sabaha dek ara ara içerek vakit geçirdim. Ama nasıl geçti vakit, bana sormalı.
35. ayrımın sonu. Sayfa 405.